Ayrım 18, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 230. 51. Bölüm. Özel ajan Reese Blue, 935 Pennsylvania Bulvarı'ndaki büyük J. Edgar Hoover binasındaki güvenlikten, Federal Araştırma Bürosu'ndaki 28 yıllık kariyeri boyunca hissettiği gururla geçti. Meşhur idare merkezleri 7 blok uzunluğunda ve 11 katlıydı. En üst katların ihtişamlı çıkmaları aşağıdaki insanların yukarıdan izlendiği izlenimini yaratıyordu. Ki bu da tesadüf değildi. 5. kata stratejik bilgi operasyonları merkezine yani SBOM çıkan asansöre fırladığında Reese'in adımlarında her zamankinden daha fazla istek vardı. O sabah şüpheli bir sesli mesaj hemen briefing vermesini söylemişti. 11 Eylül 2001'den beri böyle bir aciliyet hissetmemişti. Ama bu sabahki fark binadaki başka hiç kimsenin o duyguyu paylaşmıyor olmasıydı. 40'lı yaşlarının ortalarında olan Reese siyah bir takım elbise giyiyor ve mavi bir kravat takıyordu. Bir kravatın rengi bu yerde bireyselliğin tek göstergesiydi. Sağlam yapılı, 1.85 santim boylarında, kumral saçlı, mavi gözlü ve burnu iki kere kırılmış bir adamdı. Bu da etrafındakilere sürekli olarak zamanında azılı suçlularla kavga etmiş olduğunu hatırlatıyordu. Sertliği ve sorgu sual götürmeyen sadakatiyle Reese, medyaya savaş açma hazırlığında olan ofisin temsil ettiği her şeyi örnekliyordu. SBOM'un her birinin içindeki görüntü monitörü, dijital saatler, masalar ve yeşil sandalyelerle bir televizyon istasyonundaki bir haber odası gibi görünen geniş ve alçak tavanlı odalara doğru yürüdü. Kendisine verilen talimatlar gereğince operasyon odası B'ye ilerledi. Odaya girdiğinde önündeki saatler boyunca tanık olacağı pek çok sürprizden birisini yaşadı. Geniş tertemiz odada bir kişi vardı. FBI Başkanı David Jensen. Reese kapıyı arkasından kapadı ve geniş bir konferans masasının ucunda oturmuş bir dosyayı okuyan Jensen'a bakarak durdu. "Oturun özel ajan Reese," dedi kafasını kaldırmadan. Jensen arada olup biteni anlamaya çalışırken Reese bunu yapmaya mecbur kaldı ve arkasından gelen sessizliği fark etti. Briefing'de Jensen'la birlikte sadece bir ajan olması çok tuhaftı. En sonunda Jensen konuştu. "Reese, çok etkileyici bir dosyan var. Seni bu durum için özellikle seçmemin sebebi de bu."
"Teşekkürler efendim, durum nedir?"
Jensen, Reese'in çukurlu yüzüne tamamen kel kafasına, hissiz siyah gözleriyle derin derin baktı. Medya bu duygusuz basın açıklamaları ve soğuk analizleri yüzünden ona Spock ismini takmıştı. Ama Reese göreve yeni gelen bu Jensen'ın ofisi getirdiği yerden mutluydu. Bir önceki yöneticilerin altında yaşanan bir dizi felaketten sonra Jensen ofisin imajını çaresizce düzeltmeye ve eski kirli çamaşırları ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Yöntemi acımasız olmakla eleştiriliyordu ama Reese bundan hoşlanıyordu. İşin yapılması için ne gerekiyorsa o. Reese gerçeği biliyordu. Kan kokusu alan büyük gazeteler tarafından çizilen zavallı portreye rağmen ofis 11 Eylül'ün kötü sonuçları ve sorumluluğu başkasına atma olaylarından uzakta mükemmel bir iş çıkarıyordu. Reese'in departmanı düşman ajan CIA'in birçok pisliğini temizliyordu. "Şu anda ilk olarak benim neden burada olduğumu, ikinci olarak da neden diğer ajanların seninle birlikte burada toplanmadığını merak ediyorsun," diye konuştu ifadesiz bir şekilde.
"Aklımdan bu geçiyordu efendim, evet."
"Bu fazlasıyla hassas bir konu Reese. Sana konuştuklarımızın bu odadan asla çıkmayacağını hatırlatmama gerek olmadığından eminim."
"Elbette efendim."
Reese ofisin uğraştığı sızıntıların farkındaydı. Medya ve az tanınan yabancı hükümetler CIA'in bazı sırlarını öğreniyordu. "Ofis başka bir utanç daha yaşayamaz. Burada itibarımız tehlikede. Bu su geçirmez olmalı, ihtiyat ve kesinlikle yönetilmeli. Altındaki insanlar sadece bilmeleri gereken kadarını bilecekler. Ülkedeki istediğim bir YÖA ile tam işbirliği yetkin olacak. Ama görevinin amacını bilmeyecekler." Reese YÖA yani yetkili özel ajan üzerinde otomatik güç vermek çok önemli bir şeydi.
"Anlıyorum efendim. Burada ne haltlar dönüyor?"
Jensen ayağa kalktı ve Reese'e doğru yürüdü. Reese'in önündeki masaya tüneyerek ona iki kişinin büyütülmüş resimlerini ve bir dosya verdi. Reese bunları inceledi, adamı belli belirsiz hatırladı ama kızı tanımıyordu. ''Bu ikisini mümkün olduğunca çabuk bulmalı ve getirmelisin ama bu işi doğru yapman gerekiyor. Bizim hatalı yöntemlerimiz yüzünden bir avukatın onların yürüyüp gitmesine izin vermesini istemiyorum. Reese, bu adamı tanıyor musun?'' Jensen fotoğraftaki insanların isimlerini kasten söylemiyor, başka bir detay da vermiyordu. Reese de öyle, çünkü her şey sadece gözle olarak işaretlenmişti.
Evet efendim.
Güzel, artık bunun neden hassas olduğunu ve medyadan uzak tutulması gerektiğini biliyorsun. Bu adam meşhur, güvenebileceğin bir ajana ihtiyacım var. İşte kızın dosyası da burada. Jensen masadaki fotoğrafların üstüne bir evrak dosyası attı. Kızın nerede çalıştığını okuyan Reese çilli alnını kırıştırdı.
Şaka yapıyor olmalısınız.
Ben şaka yapmam Reese. Bu iki insan arasındaki bağın ne olduğunu merak ediyorsundur. Gerçek şu ki şu anda cevabı bilmiyorum ama amaçlarına ulaşmalarına izin verilemez.
Masanın üstüne ikinci bir evrak dosyası atıldı. Reese okurken Jensen anlattı.
Hem kadın hem adam dün gece güvenilir iki bağımsız kaynak tarafından dikkatimize sunuldu.
Cehennem gibi bir geceymiş efendim.
Bence bu çok doğru bir tespit Reese. Evet.
52. Bölüm. Miami gökyüzünün albinisiyle rahatlamak yerine Travis'in tüm hissettiği mide bulantısıydı. Salı öğleden sonra saat 3'ü geçiyordu ve 24 saattir bir kaçak olduğuna inanmakta zorluk çekiyordu. Bu aydınlanmaya sanki geçen geceki adrenalin patlaması intikam alıyormuş gibi kuvvetli bir yorgunluk hissi eşlik etmekteydi. Arka koltukta 5 saat kadar uyumayı başarmıştı ama bu uyku yoldaki tümsekler ve daralmalarla bölünmüştü. Bir gece boyunca süren o upuzun uçak yolculuklarındaki gibi bir uykuydu. Adı uykuydu ama aslında pek de öyle sayılmazdı. Onun araba sürme sırası gelince uyanık kalmak konusunda sıkıntı yaşamadı. Aklı kendisinin ve hoşuna gitse de gitmese de Sonya'nın hayatını tehdit eden bilmecenin kayıp parçaları üzerine yoğunlaşmıştı. Tutkularının hatırası ağrıyı, yorgunluğu ve çaresizliği dindirmişti. Sofya'nın teninin güçlü kokusu hala üzerindeydi ve bu ona güç veriyordu. Bu his gözünün üstündeki yaradan hafif acısıyla birleşince içinde çok ilkel bir duygu uyandırdı. Kendini bir savaşçı gibi hissetti ve değişmiş olduğunu fark etti. Fena halde yorgundu. Arka koltukta uyuyan Sonya'ya bir bakış attı. İyice kıvrılmış, uzun siyah saçları iki yastığın arasına dökülmüştü ve bu haliyle bile çok güzeldi. Onu uyandırmak için fırsat kolluyordu. Bunu Miami'ye vardığında yapmak en mantıklısıydı ama zaten neredeyse varmışlardı ve onu diri tutacak bir şeylere ihtiyacı vardı.
Ne sudan bir mazeret. Sonya kımıldadı, geldik mi?
Evet bak, Travis Atlantik'in kenarında dikilen ve öğlen güneşinin tadını çıkaran Miami gökdelenlerini işaret etti. Kramer'ın külüstürü bu işi başardı demek diye konuşmaya devam etti Sonya ön koltuğa geçerken.
Georgia'daki benzinlikte çalışmayınca işimizin bittiğini düşünmüştüm. Ramon'un kafesinin adresi sende değil mi?
Evet, sanki Dr. Rogers'ı kovalayan bir ejderhanın ağzının içine giriyor gibiyiz dedi Travis. Bu yüzden önce Ramon'la buluşacağız. Doktora ulaşmak için güce ihtiyacımız olacak. Bir market görürsen dur, birkaç şeye ihtiyacımız var.
Sonya sanki aralarında hiçbir şey geçmemiş gibi profesyonel bir tavır takınmıştı. Travis hayal kırıklığını gizlemeye çalıştı. İyi ki yapacak bir işimiz var. Ufukta beliren parlak kulelerin dibinde pusu kurmuş muhtemel tehlikelerin yarattığı gerçekliğe döndü.
Ve evet, dün gece harikaydın dedi Sonya ona bakmadan. Green'den çaldığı silahın broşürüne göz gezdirirken.
53. Bölüm. Green için uzun ve sinir bozucu bir gün olmuştu. Çalışanları da onun bu sinir bozukluğunun ağırlığını hissetmişti. Onlara sıra dışı bir coşkuyla nutuk çekmişti. Norman o gün 7. kere onun önünde oturuyordu.
Norman, neler oluyor?
Efendim isteğiniz üzerine Leblon'un telefon rehberindeki tüm isim ve adresler, ayrıca telefon görüşmeleri bugün ajanlar tarafından gözden geçirildi. Ama acele posta henüz ortaya çıkmadı.
Yani muhtemelen dosya yarın mı varacak?
Evet, tabii eğer... Norman tereddüt etti. Sesli düşünmemesi gerektiğini biliyor olmalıydı.
Tabii eğer ne? Kahretsin. Tabii eğer efendim Leblon onu adresi telefon rehberinde ya da görüşmelerinde kayıtlı olmayan başka bir yere göndermediyse.
Green sandalyesini duvara doğru iterek ayağa fırladı. Norman masanın üstünde duran zımbanın kendisine fırlatılacağı korkusuyla geri çekildi. Ama Green sessizce pencereye doğru yürüdü. En sonunda konuştu.
Pekala, dosyanın yarın gelme ihtimaline karşı adamları orada beklet. Leblon'un dosyayı telefon rehberinde ya da görüşmelerinde kayıtlı olmayan bir yere göndermiş olma ihtimaline karşı plan yapmalıyız. Ki bu da faksın ne anlama geldiğini çözmemiz anlamına geliyor.
Evet efendim, bu iyi bir hamle olur.
Norman oyunu nasıl oynaması gerektiğini biliyordu. Ortaya bir fikir atacak, sonra da Green'in bunun kendi fikri olduğunu düşünmesine izin verecekti.
''Doktor Rogers'ın ne zaman görevde olacağını tekrar söylesene.'' dedi Green hala pencereden dışarı bakarak.
''Elbette bugün 100. kez 6'da efendim. Ajanlar da beklemede.''
Green parmağını saçına sürterek düşündü. ''Tamam o zaman. Eğer dosyanın Leblon'un kişilerinden birine gönderilmediğini varsayarsak, Birleşik Devletler Posta Servisi şu Doktor Rogers ve burada havada kriptolog kombinasyonuna güvenmek zorundayız.'' Ayrıca Travis ve kızı yolumuzdan çıkarmalıyız.
Evet efendim dedi Norman panosunda gizlice bir kütük ev resmiyle oynayarak. Bu mantıklı görünüyor.
Tamam o halde ne yapman ve kimin kıçını tekmelemen gerektiğini biliyorsun Norm.
Evet efendim, Norman bunun çıkış işareti olduğunu biliyordu.
Green sandalyesine geri döndü ve bir arama yaptı. Telefon çalarken Norman tekrar ofise girdi. Green ahizenin ağzını eliyle kapattı ve ağzıyla Norman'a işaret yaptı.
Ne?
Norman fısıldadı.
Özel ajan Reese size birkaç soru sormak istiyor.
Şu anda olmaz diye fısıldadı Green elini sallayarak. Nihayet telefon açıldı.
Evet dedi yabancı bir aksan, Phoenix'ti.
Benim, ne buldun?
Kadının kimliğini, detayları her zamanki yere bıraktım.
Phoenix telefonu kapattı.
Harika.
Green dışarıdan geçmekte olan Norman'a ofisinden seslendi.
Norman, tekrar gidiyorum. Beni nereden arayacağını biliyorsun.
Evet efendim.
Geri döndüğümde kriptolog bir şeyler bulmuş olursa iyi eder. Şu aptal postaneyi de takibe devam edin. En azından konuyu daraltabilirler.
Garajda Green'in yeni şoförü kapıyı açmış bekliyordu. Green içeri atladı.
Kavşağı biliyor musun? Oraya gidiyoruz.
Evet efendim.
Şoför arabayı park yerinden ciyaklatarak çıkardı ve silahlı nöbetçinin yanından geçerek Washington'a doğru gitti. Siyah sedan başkentin yoğun trafiğinin içine daldı. Apollo dosyası büyük ihtimalle yarın bir yerde ortaya çıkacaktı ama nerede?
Ne olursa olsun diye düşündü Green. Travis ve kızın ona önce varmasına izin verilemez.
54. Bölüm. Arabayı terk ettiler ve yollarına yürüyerek devam ettiler. George Kramer'in çok yakında arabasının çalındığını bildirmesi gerekecekti. Gece boyunca arabayı sürdükleri kuzey eyaletlerin soğuk havasının tam aksi yönünde olan Güney Florida'nın sıcağı ve nemi Travis'i hemen çarptı. Miami'nin ancak iç kesimlerinde olabilirlerdi. Tabelaların çoğu İspanyolcaydı. Çalan müzikler salsa, merengue ve hip-hop gibiydi. Travis çevre yolunun yanlış çıkışından çıkıp vurulan turistlerin hikayelerini hatırladı. İnsanların bu yerde pencerelerini indirip yol soracak kadar aptal olmaları inanılmaz diye düşündü. Arkalarından gelen polis sireni dışında her şey yoksul bir kenar mahalle imajına uygun şekildeydi. Filmlerdekinden farklı olarak polisler orada değildi. Besbelli ki polisler burada takılacak kadar aptal değildiler. Travis Miami'de tatil ve konferanslar için bulunmuştu ama sadece büyüleyici güney sahili bölgesinde. Beyaz kumlar, palmiye ağaçları ve güzel insanlar. O anılar ve şu anda gördükleri arasındaki fark aynı şehirde olup olmadığını düşündürecek kadar büyüktü. Hatta aynı hayatı yaşayıp yaşamadığı. Hayatındaki herhangi bir şeyin bir daha aynı olup olmayacağını merak etti. Caddenin köşesinde üzerinde buram buram dumanlar tüten bir çöp kutusu vardı ve bir kapının sundurması altında eski yataklar duruyordu. Kaldırımın ortasında içinde bir tür berrak sıvının olduğu kapalı bir kavanozu sanki satıyormuş gibi taşıyan yaşlıca bir İspanyol adam bekliyordu. Adamın deli olup olmadığı konusuna Travis hiç kafa yormadı bile. Caddenin karşısındaki El Hoyo'ya bakıyordu. Ramon Martinez'i bulacakları kafe. Hadi dedi Sonya saatine bakarak, Doktor Rogers'ın işbaşı yapmasına 1 saat 52 dakika kaldı. Şu Ramon denen adamı bulalım. Sonya ve Travis yolun karşısına geçip kafeye doğru yürüdü. Dışarıdan bakınca çok kalabalık görünmüyordu ama camlar kirli ve çoğunlukla reklam afişleriyle kaplıydı. Bira, Küba sandviçleri ve empanadalar en önde çıkan tekliflerdi. Sallanan boncuklardan bir perdenin içinden geçerek kafeye girdiler. İçeridekiler aniden başlarını kaldırdı. Farklı yaş ve cüssede 8 Kübalı ve konuşmayı kestiler. Travis darmadağınık görüntülerinin burada sorun olmayacağını umdu. Besbelli ki olmadı. Kafe duvarda bir boşluktan başka bir şey değildi ve bunaltıcı Miami havasının basıncından çok az bir rahatlama sağlıyordu. Duvardaki bir vantilatör elinden geleni yapıyordu ama aslında tek yaptığı puro dumanlarını döndürmekten ibaretti. Bir zamanlar beyaz olan duvarların rengi pis bir sarıya dönmüştü. Tezgahın arkasındaki kolları Travis'in kafasından daha kıllı olan bir adam oturmalarını işaret etti. C, yani kısaca kafemden defolup gidin. Sürekli müşteriler işlerine döndüler. Domino oynamak, sandviç yemek ve İspanyolca sohbet etmek gibi. Sonya oturdu ve Travis, Ramon'u nerede bulabileceğini sormak için tezgaha yaklaştı. İspanyolcası çok iyi değildi ama elinden geleni yaptı. Senior Donda Esta Ramon Martinez.
Ramon kim? Onu hiç duymadım. Yemek mi istersin?
Tezgahın arkasındaki adam İngilizce konuşabiliyordu. Tarzanca. Travis aç değildi ama bir sandviç almanın biraz zaman kazandıracağını umdu. İki Küba sandviçi lütfen. Ramon Martinez'in bu kafeye sahip olduğunu, burayı işlettiğini ve zamanının çoğunu burada geçirdiğini söylediler.
Anlaşılan birileri sana yanlış söylemiş.
Başka bir kafe El Hoyo var mı? Bu yanlış adres mi? Belki de yanlış yere geldim. Travis Kramer'in kendisine verdiği, üzerinde kafenin adresinin yazılı olduğu kağıt parçasını gösterdi. Adam büyük bir puro içip ekmeğin üstüne tereyağı sürerken konuştu.
Senyor dedi konuşurken sandviçin içine kül koyarak. Bu isimli sadece bu kafe ve kağıttaki adres Miami'de sadece burası var. Buyur.
İçinde her birinin bulamaç gibi göründüğü sandviçler olan iki tabağı tezgahtan uzattı. Travis parasını ödedi ve sandviçlerle birlikte Sonya'nın yanına döndü. Ben bunları yemem dedi Sonya'nın karşısındaki plastik bir sandalye otururken.
Boş ver o zaman.
Roger'ı gidip kendimiz buluruz. Ama Kramer bizi buraya gönderirken ne yapmaya çalışıyordu bilmiyorum.
Sonya tabağı iğrenerek itti. Dikkat çekmeye başlamışlardı. Genç adamlardan birisi onlara rahatsız edici bakışlar atıyordu.
Travis fısıldadı. Bu hiç anlamlı değil. Ne? Kramer neden bu adresi versin ki? İçimden bir ses bu Ramon denen adama ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Artık arabamız yok ve tuhaf bir şehirdeyiz. Bizi öldürmeye çalışan adam büyük ihtimalle buraya geleceğimizi tahmin ediyordur. Apollo dosyasının nerede olduğunu öğrendiğimizde eğer öğrenebilirsek ona hızlıca ulaşmanın bir yolunu bulmamız gerekecek. Hem de tek parça halinde. Kahretsin.
Travis tek elini masaya indirdi ve başını tuttu.
Tamam tamam sakin ol Dan, haklısın. Dinle, neden hastaneye gidip işler nasıl bakmıyorsun? Ben de burada kalıp Ramon'un kafesini bulabilecek miyim ona bakarım. Doktorla bizzat senin iletişime geçmen gerekiyor. Çünkü faksta senin adın var. Bize güvenmesini sağlamalıyız. Ramon'u bulduğumda seni ararım.
Nasıl? Araba lazım.
Kramer henüz arabasının çalındığını bildirmemiştir. Bu yüzden sorun olmaz. Zaten buradan sadece 20 dakika uzaklıkta dedi. Tek elini onun kolunun üstüne koyarak.
Tamam, buradan hemen çıkalım. Bunları burada konuşmaktan rahatsızım. Caddenin karşısındaki ankesörlü telefondan Kramer'i arayalım ve adresi doğrulayalım.
Gidelim. Sonya ayağa kalkıp peşinde Travis'le birlikte dışarı çıktı.
18. ayrımın sonu. Sayfa 242.